Ayrım 7.
Böylece üçü şoförün yanında yola koyuldular. Zekeriya dedenin şüpheleri de bu sırada ortaya çıkmaya başladı. Çünkü yol ayrımından doğuya dönmüşlerdi. Gece vakti sınırı geçtiklerinde Arapların ülkesine girdiklerini sanmıştı. Bu garip ülkede pastarlar onları birkaç kez durdurup sorgu sual ettiklerinde İlimdar, "Ben bir Gunduyum. Bunlar da zavallı bir dede ile torun," demişti. İhtiyar kül yutacak biri değildi. Şimdiye kadar sayısız haç hikayesi dinlemiş, o uçsuz bucaksız çölleri ve bu çöllerde susuzluktan şehit olan hacıları işitip gözyaşı dökmüştü. Gel gelelim onlar, günlerdir dağlardan tepelerden gidiyorlar, değil bir çöle, bir ovaya bile rast gelmiyorlardı. Üstelik ilerledikleri yönde doğuydu. Kamyon gece yol alırken şoförün yanında uyuyakalan Zekeriya dede sabahla birlikte doğan güneşin ön camdan gelen kuvvetli ışığıyla uyanıveriyor, gözleri kamaştığı için elini siper ederek o uyku sersemi haliyle kaderine yani doğuya bakıyordu. Kısacası bir yanlışlık olduğu muhakkaktı. Duyduğu bildiği kadarıyla Kabe doğuda değil güneyde olmalıydı. Ama aslında yanlış yolda olduklarını İlimdar'a sırf hınzırlığından bile bile söylemiyor, onun yapmakta olduğu hatayı sürdürmesine adeta bile isteye izin veriyordu. Çünkü gittikleri yol konusundaki şüphelerini peyderpey söylerse ona ağzının payını layıkıyla dört dörtlük verme şansı fazla olmayacaktı. Fakat yolun sonunda hele bir Mekke'ye varamasınlar, işte o zaman İlimdar'ın hatasını başına adam akıllı kakacak, verip veriştirecek, yerden yere vuracak, zaten haklı olduğu için böylece dünyalar onun olacaktı. İhtiyar aslında haklı gibiydi. Kamyonla günlerce süren bir yolculuktan sonra Arabistan olduğu çok şüpheli, garip bir yere varmışlardı. Gel gelelim İlimdar buranın Bağdat olduğunu söylüyordu. Öyleyse şehrin ortasından geçen nehir de Dicle olmalıydı. Herhalde geceden cenabet kaldıkları için yüzlerce insan bu nehre gelip suya giriyor, boy abdesti aldıktan sonra çıkıp bağdaş kurarak artık işledikleri günahtan mıdır derin derin düşünüyorlardı. Kendilerini yeise vesveseye o kadar kaptırmış görünüyorlardı ki kalçalarına kuvvetli bir çimdik atılsa bile istiflerini bozacağı pek benzemiyorlardı. Bağdatlılar gerçekten de bir tuhaftı. Zekeriya dede başlarında bir sırtmaç olmadan sokaklarda başıboş dolaşan ineklerden birinin bir manavın gözü önünde dükkandaki sebzeleri iştahla yediğini, adamın ise kışkışlamak şöyle dursun hayvanın başını okşadığını görünce adam akıllı şaşırdı. Hele ertesi günü İlimdar'ın aldığı kışlık elbiseleri giyip birer katırın sırtında güneye değil tam tersi kuzeydeki o yüksek dağlara doğru yola çıkmalarına akıl sır erdiremedi. Çünkü Kabe'nin güneyde olduğu açıktı. Adı gibi biliyordu ki bunu imama söylese bütün yollar Mekke'ye çıkar gibi yuvarlak bir sözle durumu geçiştirecek, kendisini müşkül pesent bir ihtiyar yerine koyacaktı. Bundan dolayı susması ve ileride kullanmak için sabırla imam aleyhinde kozlar biriktirmesi faydalı olurdu. Katır sırtındaki yolculuklarının ikinci gününün gecesi Zekeriya dede, torunu ve İlimdar uyurken imamın ceplerini karıştırdı ve aradığı kozu buldu. Kitaptan koparılmış bir sayfaydı bu. Üzerindeki resimde yere bağdaş kurmuş ve gülümsediğine bakılırsa çocukça şeyler düşünen birinin heykeli tasvir edilmişti. Ay ışığı altında resmi inceleyen ihtiyarın sonunda aklı başına geldi. Bir heykel yani bir puttu bu. Demek ki imam efendi büyük ihtimalle bir putperestti. Gel gelelim Zekeriya dede ne yalan söylemeli bu işe biraz sevinmişti. Çünkü yanılmak ve haksız olmak bir yana İlimdar'ı artık kafirlikle de suçlayabilecekti. Bu yüzden bakışları yumuşadı ve kağıdı katlayıp aldığı yere koydu. İşte sonunda adamın foyası meydandaydı. Günlerdir Mekke yolunda olmalarına rağmen daha çöl möl görmemeleri bir yana artık dağların doruklarına yakın bir yerden kar üzerinde ilerliyorlardı. Ama işin en şaşılacak tarafı gökyüzünün mavi değil lacivert olmasıydı. Bu da hiçbir hacı hikayesinde anlatılmış ya da duyulmuş değildi. İhtiyar yine de dudakları sımsıkı kapalı baklayı ağzından çıkarmıyor, yolculuğun bitip imamın ipliğinin pazara çıkacağı günün gelmesini bekliyordu. Aynı şekilde kendi suskunluğunun aslında çok derin olduğuna ve ve fazlasıyla korkunç şeyler ifade ettiğine inanıyordu. Buna göre ilimdar kendi kendine güya hac yolunda olmadıklarını, Zekeriya dedenin anlamasının imkansız olduğunu, böyle olduğu halde kendisine neden karşı çıkmadığını defalarca soracak, sonunda ihtiyarın daha büyük bir tezgah döndürdüğüne hükmedecekti. Ancak Zekeriya dedenin hevesi kursağında kaldı. Artık bayır aşağı inerlerken bir dağ geçidine döndüklerinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlıktan donuverdi. Tam karşılarındaki tepenin zirvesinde tıpkı saray gibi büyük ama oldukça sade ve mütevazi bir mabet vardı. Fakat köy kıraathanesinin duvarına asılı Kabe tasvirine pek benzemiyordu. Tepeye yaklaştıklarında mabetin pencerelerinde bir takım insanlar göze çarptı. Hepsi de bordo ya da turuncu ihramlar giymişti. Tepenin yamacına eriştiklerinde ilimdar eşyaların bulunduğu çuvalı sırtladı ve oğlanın zincirlerini tutarak mabede giden taş merdiveni tırmanmaya başladı. Hayretten parmağı ağzında kalan ihtiyar onları izledi ve bordo ihramlı hacıların çoğunun çekik gözlü olduğunu fark etti. Evet, imam onları kandırmış ve Mekke yerine bir Hristiyan mabedine getirmişti. Zekeriya dede sağa sola bakınıp bir çan kulesi aradıysa da bulamadı. İşin garip tarafı etrafta çarmıh ya da salibe benzer bir şey yoktu. Sonunda aradığını gördü. Mabedin duvarlarında tıpkı eski Alemeyn sancağında olduğu gibi uçları kırılmış da olsa haç tasvirleri vardı. Daha da beteri bu garip mabedin topluca ibadet yapılan kısmına geldiklerinde vaktiyle imamın cebinde resmini gördüğü putla karşılaştı. Aşağı yukarı 4 adam boyunda dev bir heykeldi bu. Tıpkı resimdeki gibi bağdaş kurmuş, derin derin düşünüyor. Günahkarları kandırıp onları küfre saptırdığını bildiği için olsa gerek, bir de bıyık altından gülümsüyordu. Elleri dizlerinde çömelip tefekküre dalan bu dev putun çevresinde sayısız mum yakılmıştı. Borda harmaniye sarılmış rahiplerden bazısı zaman zaman gelip heykelin önünde huşu ile eğiliyor, avuçlarından birleştirdiği ellerini önce kalbine sonra ağzına götürüp yine aynı put gibi gülümsüyor, anlaşılan ona saygılarını sunuyordu. Artık her şey günlerce süren yolculukları sonunda geldikleri bu yerin Kabe olmadığını gösteriyordu. İhtiyarın bir yol bulup putperestlerin arasından sıvışması, derhal köye dönüp imamın ipliğini pazara çıkarması şarttı. Putperest mabedinden bir firar fırsatı yakalayana kadar buranın Kabe olduğu katakullesini yutmuş numarası yapmak en doğrusuydu. Aksi gibi burada kendilerine tam bir ay kalacakları bir odanın tahsis edilmesi, onların geçerken şöyle bir uğrayan seyyahlar olarak artık görülmeyeceği anlamına geliyordu. Putperest mabedinden firar edene kadar buranın Mekke olduğu zokasını yutmuş görülmeye kararlı olan Zekeriya dede imama, "Şükürler olsun, mukaddes topraklara geldik. Artık bu dünyada ne isteyeyim? Hacı oldum ya, bu bana yeter. Senin de tuttuğun altın olsun imam efendi. Benim gibi öksüz yetim bir garip ihtiyarı hacca getirdin. Ayağına Kabe sevabı yazılsın," diyor. Ayrıca gözlerinde kurnazca parıltılar ışıldıyordu. Gel gelelim, ilimdar pek oralı olmadı ve ihtiyara, "Burası Kabe değil dede, manastır. Bunlar da hacı değil," dedi. Hacı olmadığını söylediği manastır ahalisi için Vudis ya da ona benzer bir tabir kullanmıştı. Bu yakışıksız, tüyler ürpertici ve kaleme gelmez sözleri duyunca ihtiyar da şafak attı. Ağza alınması bile dinen mekruh bir şeyi bu kadar açık ve ulu orada, adeta göze parmak sokar gibi fütursuzca açıkladığına göre ilimdar, ihtiyarın aslında tongaya basmadığından ve bu büyük sırrın kokusunu aldığından işkilleniyor, bunları söylemekle de anlaşılan ona zarf atıyordu. O anda tüyleri diken diken olmasına rağmen Zekeriya dede yine de renk vermeyip lafı çevirdi ve "Demek ki hicretten önce manastırdı burası. Şükürler olsun ki şimdi vaizler var. Hangi halife camiye çevirmiş burayı?" diye sordu. Gel gör ki gözü tutmadığı için olsa gerek imam hala ihtiyarın üstüne üstüne gidiyor. Onu adeta cendereye sokup mabedin büyük odasında bağdaş kurmuş gülümseyen heykelin bir evliya olduğuna kalıbını basıyordu. Farklı lisanların garip kelimelerine dili pek dönmeyen Zekeriya dede, eğer yanlış işitmediyse bu evliyanın adı Vuda gibi bir şeydi. Üstelik imam, Vudizlerin 4 mukaddes kitabı kabul etmediğini, yani onların kitapsız olduğunu iddia ediyordu. Ancak ihtiyar, pide gibi dürülmüş uzun uzun kağıtları okuyan vaizler gördüğünü söyleyince, kitapların aslında Veda olduğu cevabını aldı. Anlamazlıktan gelip imama hemen sordu. Hazreti Peygamber'in Veda hutbesi mi? O ana kadar gözlerini ihtiyardan ayırmayan ilimdar, bu soru üzerine patladı ve ellerini birbirine çalıp başını hışımla çevirerek ''Numara yapma dede, biliyorsun her şeyi'' diye bağırdı. Hasmının böylece itidalini kaybederek pes ettiğini gören ihtiyarın ise içi rahatlayıp bakışları yumuşamıştı. Sinirleri ayağa kalkan imama baygın gözlerle bakıyor ve içinden ''Hacı Zekeriya Ağa hiç kafese girer mi?'' diye geçiriyordu. ''Bana sarkıttığın zokayı sana böyle yutturdum işte. Buranın Kabe olmadığını kabul edeyim de putperest arkadaşlarınla gece gel beni kes. Yağma yok. Sen Hacı Zekeriya'nın kaçın kurası olduğunu daha bilmiyorsun. Ama merak etme. Köyde ipliğini pazara çıkaracağım senin.'' Bunları düşünen ihtiyarın az buçuk gönlü ferahlamış olsa da tehlikenin bütünüyle geçmediğine, bu dizlerin er geç gelip kendisini ya da dinini inkar etmeye zorlayacaklarına ya da keseceklerine inanıyordu. Sonuç olarak bu putperest mabedinden firar etmedikçe topun ağzında olacaktı. Ertesi sabah kurt oğlan zincirlendiği yerde uyurken birdenbire pek hırçın uyandı. Aç bir canavar gibi vahşice bakıyor, ciğerlerinin var gücüyle uluyup debeleniyordu. Öyle ki zincirin bağlandığı halka bu gidişle tez zamanda duvardan sökülebilirdi. Derken odanın kapısı aralandı ve bordo harmani sarılmış rahiplerden biri imam ile ihtiyarı selamlayıp içeri girdi. Elinde bir kitap vardı. Yere bağdaş kuran rahip bu kitabı açtı ve satırlara baka baka uzun, güzel bir ilahiyi makamla terennüm etmeye başladı. Ne şaşılacak iştir ki ilahinin daha girizgahında kurt oğlan yatışmış gibi aval aval rahibe bakıyordu. Sonunda o da rahip gibi çömeldi ve ilahiyi dinlemeye başladı. Sesini soluğunu kesmiş, anlaşılan adam akıllı etkilenmişti. Olanları ihtiyarın da havsalası pek almamış olmalıydı ki imama bunun hangi ilahi olduğunu sordu. Eğer yanlış anlamadıysa aldığı cevap baharat kita gibi bir şeydi. Bu destan akşama doğru bittiğinde kurt oğlan sanki bir kuzuya dönüşmüştü. Kitabı kapatan rahip doğruca oğlanın yanına giderek zavallının zincirlerini çözdü ve başını okşadı. Gel gelelim serbest kaldığı halde oğlan pek oralı olmuyor, ne fırsatı ganimet bilip sağa sola saldırıyor ne de onu bunu ısırıyordu. İşin ilginç yanı, mabedin tapınma odasındaki taş heykel gibi bağdaş kurmuş, elleri dizlerinde güya düşünüyor, ceviz kadar beyninde artık ne tezgahlar döndürüyorsa, üstelik bir de gülümsüyordu. Kısacası, sözüm ona, kuzuya dönen oğlan, Zekeriya dedeye hiç itimat telkin etmemişti. Bu yüzden yatağa girerken adam, uykuda saldırıya uğradığında, gerekirse nefsini müdafaa amacıyla terliğini çıkarıp eline aldı. Üstünü örttükten sonra elinde terlik gece boyunca gözünü kırpmadı. Kendisine uyuyor süsü verip torununu gözetliyor, muhtemel bir saldırıya karşı pusuda hazır bekliyordu. Gel gör ki oğlan pek istifini bozacak gibi değildi. Fakat sabaha karşı ihtiyar bir kımıltı sesi irkildi. Gariptir, oğlan hem duruyor hem hareket ediyordu. Daha doğrusu elleri yine dizlerinde, kurduğu bağdaşı bozmadan tavana doğru yükselmeye başlamıştı. Yerden bir adam boyu yükseldiğinde ihtiyarın gözleri yuvalarından uğradı ve yüreği güm güm atar oldu. Sonunda dayanamadı, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diye feryat edip tefekkür eden oğlana terliği fırlattı ve battaniyeyi yüzüne kadar çekip titreye titreye dua etti. Ortalık aydınlandığında oğlan yıllardır süren sessizliğini bozmuş, artık ne hikmetse oturduğu yerde bir de ilahi okumaya başlamıştı. Gözlerini yumarak yanık sesle mırıldandığı bu ilahi bir gün önceden rahibin kendisine okuduğu destandı. Anlaşılan o kadar etkilenmişti ki bir dinleyişte ezberini almıştı. Sadece ihtiyar değil aynı zamanda rahipler de şaşırmışlar, gelip odaya doluşmuşlardı. Çünkü oğlan destanı bilinenden farklı bir makamda okuyordu. Doğum musikisinin esrarını çözmeye hayatını adayan, bu yüzden yıllarını burada geçirmiş bir Macar musiki şinas, oğlanın okuduğu makama kafayı taktı. Destanı saatlerce dinledi ama çeyrek ve yarım sesleri bir türlü tespit edemeyince işin içinden çıkamadı. Bunun için Budapeşte'deki karısının kendisine gönderdiği seyyar kayıt stüdyosunu odaya kurdu ve oğlanın sesini taş plağa kaydetti. Ne var ki kurt oğlana tam da böyle garip haller olduktan sonra imama sanki bir efkar basmıştı. O sabahla birlikte çehresi dönen adam gün boyu kaş çatıp dudak sarkıtıyor, hayal kırıklığına uğramış gibi bir şeylere göğüs geçiriyordu. Adeta ezik ve boynu bükük biri olmuş çıkmıştı. Onun bu yürek yangını ihtiyarın gözünden kaçacak gibi değildi. Belki de çok haklı olarak ihtiyar, aslında kalbi temiz olan torununun bir gecede mübarek biri olup çıkmasına onun imrendiğini, tabiri caizse hasetten çatladığını düşünüyordu. Gerçekten de ilimdar, gönlü kararmış, suratı buruşmuş bir halde ona, torunun yarı hayvan olarak insanlıktan sadece bir adım gerideydi. Oysa biz 100 adım ilerideydik. O bir adım attı ama bizlerin daha 99 adım atmamız gerekir gibi bir şeyler söylemişti. Hele hele et yeme ihtirası sönen oğlanın bir tas pirinç pilavıyla gününü geçirmeye başlaması imamın hesaplarını herhalde suya düşürmüştü. Çünkü kendisinin hesap kitapla geleceği mertebeye tabiatının sağlamlığından olsa gerek oğlan bir gecede erişmişti. Bu yüzden günün birinde ihtiyara dişlerini sıkarak güç bela sakladığı bir sırrı sonunda açıklıyormuş gibi gıptı ile torunun Nur Ana'ya gitti dedi. Öyle bir şekilde söylemişti ki bunu, sanki bu mübarek ana çok ama çok uzaklarda yaşıyordu. Torununun mabedi terk ederek kendisini yalnız bıraktığını sanan ihtiyarın yüreği hop etti. Tabana kuvvet odaya koştu ve torununun içeride olduğunu görünce hamdü sena etti. Oğlancağız oturmuş tefekkür ediyordu. Keyfi yerine gelen ihtiyar tütün kesesini çıkarıp bir cigara sardı. Rahibin ona destan okuduğu güne kadar pek ses seda etmeyen torunu, ansızın mübarek bir evliya olunca, dedesi olması hasebiyle ihtiyar artık kendini bir nebze emniyette hissediyordu. Gel gelelim oğlan, ilahi okumaktan başka bir şey bilmiyor, iki çift laf edip putperestlerle yüz göz olmuyordu. Hal böyle olunca onlara, ''Bakın bu benim dedemdir, o da benim gibi mübarek bir zattır, bana olduğu gibi ona da saygıda kusur etmeyin.'' deyip ihtiyara arka çıktığı yoktu. Yine de onun bu durumu kendilerini putperestlerin arasına getiren klefteci imamın burnunu sürtmüş gibiydi. Öyle ki Vuda denilen puta tapan rahipler için kıdem kademe önemli olduğuna göre torunu kendisinden bir merhale önde oldukça imamın ona bir zarar vermesi çok zor olacaktı. Ancak ihtiyar artık burada beklemek istemiyordu. Dört duvar arasında zaten içi daralmıştı. Aksi gibi putperestler ağızlarına et koymuyorlar, sabah akşam pirinç lapası yiyorlardı. Bir ara boş boğazlık edip ilimdara, ''İmam efendi, bu pilav boğazımdan geçmiyor. Adam başı 3-5 kuruş para toplasak da bir kurban kessek ya da civar kasabadan tandır kelle getirsek.'' dediğinde, ''Olmaz dede, burada ne sığır boğazlanır ne de et yenir. İlla et istiyorsan kendi canın olduğu gibi kendi etin de sana yeter. Unutma, ne yiyorsan sen osun cevabını almıştı. Elbette bu sözler aklına pek yatmadığı için ya kurtlar beni yerse o zaman kurt insan mı olur diye sorduğunda ilimdar afallamış ve ona şu cevabı vermişti. Hayır, onda yaşarsın, sen kurt olursun. Ertesi gece ilimdar sabahtan tezi yok artık buradan gideceklerini ihtiyara söyledi. Ne var ki bu haberi duyar duymaz ihtiyarın dudağı uçukladı. Ona göre imam putperestlerin bir evliya gözüyle baktıkları torunu sebebiyle haince emirini mabedin içinde gerçekleştiremeyeceğini anlamış olmalıydı. Bu yüzden ihtiyarın icabına gözden ırak bir yerde bakmak için bir Ali Cengiz oyunu tertiplediği muhakkaktı. Utanmadan bir de memlekete, köye döneceklerini söylüyordu. Bunun aslında bir zoka olduğu belliydi. Çünkü oğlan onlarla gelmeyecekti. İlimdar yemin billah ederek rahiplerin onu bırakmadığını söylese de bu inanılması zor bir şeydi. Okuyup üflemek, gençkin kızlara koca düşürmek gibi kerametleri olmayan bir evliyanın dünyaya ve aleme ne faydası olurdu ki? Gözünü kırpmadan sabahı eden ihtiyar, sonunda imamın hacca niyet etmiş kendisi gibi mübarek bir ihtiyarı dağ başında şehit etmeyi kafaya koyduğuna hükmetti. Öyleyse bu badireden yakayı sıyırmanın tek yolu onunla boy ölçüşmek, yani postu pahalıya satmaktı. Ancak bunun için bir silaha ihtiyacı olacaktı. Böylece ihtiyar yatağından kalkıp bodrum kattaki mutfağa yollandı. Amacı tehlikeli bir mutfak aleti, mesela bir bıçak almaktı. Ne yazık ki mutfak kilitliydi. Fakat mukaddes emanetlerin bulunduğu odanın yanından geçerken oldukça görkemli kırmızı kadife bir yastığın üzerindeki asayı gördü. Vaktiyle odanın taşıdığı söylenen bu mukaddes asa birinin beline indi mi muhakkak ki adamın feryadı göklere varırdı. İhtiyar sağa sola baktıktan sonra asayı eline aldı ve aceleyle üst kattaki odaya seyirtti. Elinde bir silah olduğu için kendinden emin bir şekilde koşar adım yürürken suratına katkıda bulunsun diye her dört adımda bir sopaya abanıyor, ucu yere vurduğunda çıkan tak sesinin koridorda çınlaması hoşuna gidiyordu. Fakat o eline geçirdiği bu silahla kendini yatağına attıktan bir süre sonra taş zeminde asanın değdiği yerlerden su kaynamaya başladı. Öyle ki güneş doğduğu vakit avluda kendilerini bekleyen katırların yanına inerlerken imam ve ihtiyar taş zeminde olağanüstü bir şekilde ortaya çıkan bu pınarlardan kaynayan suları süpürmek için yüzlerce rahibin seferber olduğunu göreceklerdi. Sonunda güneye doğru yola çıktılar. Sözüm ona, köye geri dönüyorlardı. Fakat ihtiyar bunu yutacak biri değildi. Katır sırtında bir dağ geçidini aşarlarken Zekeriya dede avuçlarına tükürüp asayı iki eliyle kavradı. Niyeti önü sıra giden imamın sırtına sopayı indirmekti. Gel gelelim savurduğu anda imam müzengisini düzeltmek için eğilince hedefi ıskaladı. Üstelik avuçlarına fazla tükürdüğü için asa elinden kayıp fırlayıverdi, yardan aşağı uçtu. Vadiye doğru düşerken çarptığı kayalardan sular kaynadı. Bu yüzden vadi yörenin en bereketli yeri olacaktı. Üzengisini düzelten ilimdar dönüp ihtiyara baktığında bir gariplik sezdi. Adamcağız da bedbeniz atmıştı. Ne o dede? Diye sordu. Manastırı bıraktığımız için üzgün müsün? İhtiyar boynu bükük, he ya, nur yüzlü, mübarek insanlardı hepsi, diye cevapladı. Adamcağız gerçekten de ezik ve mahzun görünüyordu. Güya Azza ile elense çekmeye yeltenmiş ancak becerememişti. Artık kaderine boyun eğmekten başka çaresi yoktu. Ne var ki o kadar tenha yeri, mağarayı ve ıssız geçitleri açmalarına rağmen imam onu boğazlamak için davranmıyordu. Acaba ihtiyar bazı şeyleri yanlış anlayıp onun günahına mı girmişti? Nitekim dağları aşıp ahalinin abdest tazelemek için nehre girdiği o garip şehre geldiklerinde Zekeriya dede bir an postu kurtarıp selamete erdiğini düşündü. Ama buradan bir otobüse binip batıya doğru ilerlemeye başladıklarında hala tavşan uykusu uyuyordu. Sonunda otobüs Tahran diye bir şehre gelince imam buradan bir gramofon satın aldı. Geceleri mola verdikleri zaman putperest mabedindeki Macar musiki şinasının kaydettiği taş plaktan oğlanın söylediği ilahiyi neredeyse saatlerce dinliyordu. Adam akıllı efkarlı ve nemrut biri olmuştu. Gece herkes uyurken o göğüs geçirip ah çekiyor, zaman zaman da gözleri buğulanıyordu. Hatta artık memlekete çok yaklaştıkları sıralarda ihtiyar onun bir hacıyı şehir etmenin azabını yaşamamak için kendisini boğazlamaktan yan çizdiğini, bu kötü niyeti yüzünden içinin kan ağladığını,